Ayrım 7.
Bu saatte bu gelen kim olabilir? Köpekler sürü halinde pencerenin önüne gelmiş havlıyorlar. Camı açıp haykırıyorum. Hoşt, hoşt. Rüzgar başımı alıp götürecek bir şiddetle esiyor. Nefesim tıkanarak çekiliyorum. Köpekler susmuyorlar. Daha ziyade havlıyorlar ve bir adama saldırır gibi hırıltılar çıkarıyorlar. Biraz evvel ayak seslerini duyduğum kimse hissediyorum ki yaklaşıyor. Hatta benim sesimi duyar duymaz durdu sanırım. Kim var orada? Bir adam bir şeyler mırıldanıyor. Havada bir S harfi bir L'ye çarparak dağılıyor. Tekrar başımı dışarıya uzattım. Kim var orada? Adam daha yakından. Ben Süleyman, Süleyman dedi. Önce bu Süleyman'ın kim olduğunu hatırlayamadım. Sonra birden aklıma geldi. Bu vakitte nereden çıktım böyle? Bana cevap vermeksizin bir gölge sessizliğiyle kendi evine doğru yöneldiğini görür gibi oluyorum. Penceremi kapıyorum. Bu olay dalgalı bir denizin bir cesedi sahile atışına benziyor. Sabahı güç ettim ve herkes uyandıktan sonra ilk işim ev halkına vakayı haber vermek oldu. Zeynep kadın bu harikulade havadisi pek önemli bulmaz göründü. Fakat İsmail derhal koşarak Süleyman'ı görmeye gitti. Süleyman'ın başından geçenler bir defa cenneti bulmak için haftalarca köy köy dolaşmış. Sonra bilmem nerede ikisine birden rast gelmiş. Cennet onu önce tanımaz gibi görünmüş. Ama Süleyman ısrar edince demiş ki, pekala, pekala ama bu iş böyle olmaz. Aramızda geçeni duymayan kalmadı. Senin namusun 5 paralık oldu. Şimdi bunun bir çaresi var. Sen beni bir kere boşarsın, aleme karşı namusunu temizlersin. Ondan sonra tekrar gene evleniriz. Süleyman peki demiş. Bucağa kadar gitmişler. Kadının önünde Süleyman karısını telakı selase ile boşamış. Mahkemeden çıkarken, aha istediğini ettim. Şimdi gel köye gidelim evlenelim demiş. Cennet kahkaha ile gülerek, senin aklın şeriatı da ermiyor. Sen beni 3 defa boşadın. Şimdi seninle tekrar evlenmem için hülle yapmak gerek demiş. Hülleci ortada hap hazır. Cennet'in aşığı Süleyman kendi eliyle herifi Cennet'in yanına sokmasın mı? Eşikte sabaha kadar beklemesin mi? Sabah olunca tak tak kapı. Fakat açan yok. Neden sonra herif kapıdan başını uzatmış? Ülen ne istiyorsun? Cennet Hanım'ı göreceğim. Cennet Hanım'ı ne yapacaksın? O bilir. Bizim köye gideceğiz. Ülen o benim avradım be. Senin köyünde ne işi var? Süleyman biraz daha ısrar etmek, biraz daha beklemek istemiş. Fakat herif yumruklarını gösterip, defol şuradan, başımı belaya sokma diye bağırınca, Süleyman hemen kapının önünden sıvışıvermiş. Kapının önünden sıvışmış ama haftalarca köyün etrafında dolaşmış, dolaşmış. Bir kere daha cenneti görüp de yüz yüze konuşabilmek için. Gündüzleri kapı kapı dilenmiş, geceleri gidip kırda yatmış. Lakin o bütün bu zaman içinde cennete bir defa rast gelmemiş. Sonra? Sonrasını artık kendi de bilmiyor. Sanırım köylüler ona artık ekmek vermez olmuşlar. O da aç kalıp dönmüş gelmiş. Bizim köylülere bu aç kalış macerasının en acıklı tarafı gibi görünürdü. Hemen her evden Süleyman'a yiyecekler taşınmaya başlandı. Fakat o gelen kapların hiçbirine el sürmüyor, boyuna tütün istiyor, sigara içiyordu. Gerçi halinde bir fevkaladelik yoktu. Ama cennet bahsi dışında hiçbir şey konuşmuyor ve o bahis açılınca gözleri bir kara akik parlaklığı alıyordu. Henüz kadından umudunu kesmemişti. Her sözün sonunda bir gün gelir bana muhtaç olur diyordu. Ya o zaman kabul edecek misin? Cevap vermiyor, dalgın dalgın önüne bakıyordu. İlk geldiği günlerde kocaman bir sakalı vardı. Ona heybet veriyordu. Köyün berberi bunu kırpınca bizim üstümüzdeki etkisinin yarısını kaybetti. Sonra yavaş yavaş hep aynı şeyleri tekrar ede ede büsbütün manasız bir adam oldu. Artık semtine hiç kimse uğramadı. Gene eskisi gibi aptal Memiş'le baş başa kaldı. Bu kışın en önemli olayları. Mehmet Ali Aralık ayında bir defa 10 gün izinli geldi. Alayı Eskişehir'deymiş. Rahatsız. Yiyecek içecek bol. Subaylarımız çok iyi. Eskisi gibi dövmek yok, sövmek yok. Ama işsizlikten çok canımız sıkılıyor diyor. Bir kere istasyonda Mustafa Kemal Paşa'yı, birkaç kere de İsmet Paşa'yı görmüş. Biri nasıldı, öbürü nasıldı bana anlat, anlat diyorum. Aha şöyle, aha böyle diyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyor. Mümkün olsa kendi muhayyilemi, kendi hassasiyetimi, kendi dilimi ona vereceğim. Ta ki vatanın karanlık göğsünde parlayan bu iki yıldız hakkında bana onları canlandıracak bilgi versin diye. Nasıl? Gözleri nasıldı? Boyu uzun muydu? Kısa mıydı? Nasıl bakıyordu? Nasıl yürüyordu? Ne giyiyordu? Mehmet Ali bana büsbütün başka bir cevap veriyordu. Biz selama durunca merhaba asker dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu merhaba asker deyişi epeyce enteresan bir tafsilat. Fakat o büyük şahsiyetin muayyen ve belirli hiçbir tarafını göz önüne getirmiyor. Sesi kalın ve gür müydü? O kadarını işitmedim gari. Canım, merhaba asker dediğini işittin de sesi kalın mıydı, ince miydi, nasıl işitmedin? Bu tarzda konuşma Mehmet Ali'nin canını sıkıyor. Hemen başka konulara atlıyor. Yunanlılar yakında yeni bir taarruza geçeceklermiş. Peki siz hazır değil misiniz? Evelallah hazırız beyim, hazırız emme. Emmesi ne? Bunu izah etmek için genel fikirler, genel mütalalar sahasına girmek lazım. Mehmet Ali'nin kafası ise bu maceraya hiç alışmamıştır. Kısaca Mehmet Ali köyde kaldığı sürece kendisinden bir şey öğrenmek kabil olmadı. Ve öylece geldiği gibi gitti. Geldiği gibi mi? Hayır. Kasaturasının tersiyle İsmail'i bir iyice dövüp öyle gitti. Lakin eğitimde dayan hiçbir rol oynamadığını, belki daima olumsuz bir etkisi olduğunu bana bu vaka kadar kesinlikle ispat eden bir şey yoktur. İsmail dayaktan sonra bir kat daha ahlaksızlaştı. Evin içinde, köyün içinde adeta muzur bir yaratık halini aldı. Zaten bir kuş, bir tavşan bakışını andıran gözlerine büsbütün hayvani bir ifade geldi. Öyle ki ara sıra benimle konuşurken bir büyük tarla faresi dile gelmiş sanıyorum. Bereket versin ki onunla pek seyrek konuşuyoruz. Bir şeyimden kuşkulandı mı? Nedir? Bana garaz bağladığını seziyorum. Varsam kendime bu evden başka bir yer bulsam diye düşündüm. Bir gün niyetimi gidip Bekir Çavuş'a açtım. Benim bir evim var emmi, viran dedi. Tamir edilemez mi? Edilir edilir emme, çok para lazım. Ne kadar diye sordum. 30-40 banknot dedi. Gittik birlikte evi gördük. Bu köyün hemen dışında, yüzü dağa bakar, iki oda ve bir ahırdan ibaret bir ev. Köyün dışında. Bu bana derhal işe başlamak arzusunu verdi. Lakin bana kim bakacak? Bekir Çavuş, bizim çoluk çocuğun ne işi var dedi. Zeynep kadını kararımdan üzülecek sandım. Fakat hiç de öyle olmadı. Ve bunun böyle olmayışı bana dokundu. Mehmet Ali'nin evinden o kadar soğudum ki bir an önce yeni evime taşınacağıma can atmaya başladım. Yeni evim. Bu, yüzü dağa doğru bütün köye arkasını çevirmiş bir ev. Bekir Çavuş onu bir depo olarak kullanıyordu. Onun içindir ki kapısı gayet muhkem ve pencereleri parmaklıklıdır. Evin dıştan görünüşünü hiç değiştirmedim ve altındaki ahırı muhafaza ettim. Orada bir küçük eşek besleyeceğim. O bana arkadaşlık edecek. Ben yukarıki odamda pineklerken o aşağıdaki odasında tıpış tıpış eşinecek. Ara sıra tam ben hazin düşüncelere daldığım vakit o benim hüznümü sezmiş gibi en acı, en yakın naralarıyla haykıracak. O vakit ben yavaş yavaş merdivenlerden ineceğim. Yavaş yavaş ona doğru gideceğim. Uzun, parlak tüylü gerdanına kolumu dolayıp derin siyah gözlerine bakacağım. Onunla uzun uzadıya için için konuşacağım. Ona hiç yük taşıtmayacağım. Sırtına hiç semer vurdurmayacağım. Bir adamla her gün onu tımar ettireceğim. Zira bu mübarek bir hayvandır. Bütün gökten inen kitaplarda bunun adı var. Ve yüzü küçük İsmail'in yüzünden bin kat daha şirin. Küçük İsmail mi? Bahse döndürüp dolaştırıp gene ona getiriyorum. Salih A1, O2. Benim için bitmez tükenmez bir ıstırap kaynağıdır. Salih A1, O2. Zeynep kadının asık suratına benzeyen yalçın toprağı saymıyorum. Artık havalar soğumaya başladığı günden beri kapısı açık kalmış ahırlarda birleşen kambur oğlanla kör kızın kaçışıp kovuşmalarına şaşmıyorum. Ne imamın çeşme başında abdest alışları, Ne muhtarın yüzünün kırçıl kılları arasında sırıtışları, ne de artık bunların hepsine alıştım. Alışmadığım yalnız Salih aile İsmail. Bu kış esnasında Süleyman'la ahbaplığımız epeyce ilerledi. Çünkü evimin tamirine o baktı. Memiş taşı toprağa taşıdı, o kireci kardı ve köyün tek zanaatçısı arabacı Recep marangozluk görevini yaptı. İşte o vakitten beri Süleyman'ı yanımdan ayırmıyorum. Bazen birlikte yediğimiz oluyor. Ne rahat arkadaşlık. Hiç konuşmuyoruz. Çok defa ben yatağın üstüne uzanmış, o yerde bağdaş kurmuş, saatlerce bir odanın içinde karşı karşıya kalıyoruz. Ne o ne de ben bir tek kelime söylemeye lüzum görmüyoruz. Bazı havanın iyi gittiği günler birlikte dolaşıyoruz. Bir kere onu ta Emine'nin köyüne kadar götürdüm. Süleyman o vakadan sonra o kadar zayıfladı, o kadar zayıfladı ki bütün anlamıyla bir deri bir kemik kaldı. Ara sıra bir yükü yerden kaldırırken veya herhangi bir sebeple fazla bir hareket yaparken çıt diye kırılabileceğinden korkuyorum. Nitekim Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün kavaklığa varır varmaz öyle bir çöküşü vardı ki bir iskeletin parçalarını birbirine bitiştiren bağlar da çözülünce kemikler mutlaka yere böyle yığılır. Bir süre nefes nefese kaldı. O kadar çok soluyordu ki can çekişiyor sandım. Bir şey yok, yüreğim tıkandı. Ara sıra böyle olurum, sonra geçer. Bu bir dertmiş. Beni askere aha bundan almadılar. İçimden belki cennet de seni bundan istememiştir dedim. Onunla yalnız kaldığımız zaman bazen cennetin bahsini açarım. O vakit gözleri parıldamaya başlar, sıska vücudu bir yay gibi gerilir. Nasıl, hiç haber aldığın var mı? Heriften ayrılmış diye işittim. Ya şimdi ne yapıyormuş? Günahı söyleyenin boynuna, kötü olmuş diyeler. Bunu duyunca ben ondan ziyade mahzun oluyorum. Fakat o sırıtıyor. Ben dedim, ben dedim. Elbet bir gün pişman olup gelecek. Ya gelince kabul edecek misin? Cevap vermeden önüne bakıyor. Kendinden emin değil. Hangimiz kendimizden emin olduk? Biz, erkekler, zavallı yaratıklarız. Bu kış muhtarın karısı ölecek diye çok beklendi. Fakat ölmedi. Bir akşam yatsı ezanından önce muhtar benim kapımı vurdu. Efendi, efendi, sana kasabadan bir ajans getirdim. Al oku dedi. Nasıl, iyi haber mi? Al oku, çok iyi diyeler. Savaşı kazanmışız. Ellerim titreyerek kirli buruşuk kağıt parçasını lambaya doğru uzatıyorum. İkinci İnönü zaferi. Yüreğim ağzıma geldi. Bir şiir parçası okuyormuşum gibi ajansın satırlarını içimde terennüm ediyorum. Döndüm. Gördün mü diyecek oldum. Lakin muhtar kağıdı bırakıp namaza koşmuştu. Sevincim içimde tıkandı kaldı. Büyük felaket anlarında olduğu gibi, büyük sevinç günlerinde de duygularımızı başkalarıyla paylaşmak bizim için bir derin ihtiyaçtır. Umutsuzlukla ne yapacağımı bilmeyerek Süleyman'a dönüyorum. Gördün mü? Bizimkiler düşmana bir iyi dayak atmışlar. Süleyman bu sözden hiçbir şey anlamaksızın sırıtarak yüzüme bakıyor. İşte bir kış, koca bir kış böyle geçti. Ben bütün varlığımla hep cephede yaşadığım için bu mevsimin ağır yekneksaklığı omuzlarımın üstüne pek çökmedi. Ordunun, Anadolu ordusunun genel bir taarruza geçeceği söylentileri günden güne kuvvet buluyor. Memleketin hemen bütün gazetelerinde bu bekleniyor. Bunun sözü oluyor. İstanbul hükümeti erkanının bir murahhas heyet halinde Ankara'ya gelişleri milli teşkilatın gücünü bir kat daha ispat etti. Bu adamlar buraya ne söylemeye, ne istemeye geldiler. Mutlaka bize itidal ve boyun eğme tavsiye etmeye geldiler. Bunlar bir ölüm mahkumunu son saatinde teselliye giden papazları andırıyorlar. Cesaret evladım, cesaret. Bunun ötesinde başka hayata, ebedi bir hayata ereceksin. Şimdi söyle, söyle bakalım son emelin nedir? Ölmemek. Papazlar irkiliyorlar. İçlerinden amma da aksi bir adam mahkuma çattık diyorlar. İşte Anadolu'nun dediği, işte İstanbul hükümetinin söylediği. Memleketin havası bu kadar trajediyle yüklü olmasa insan bu hale gülebilir. Lakin çıplak ayaklı, çıplak göğüslü köylüler gülle ve kurşun taşıyan kanıları önlerine katmış gidiyorlar. Bu kirli, pırtık yorgana sarılı şey ne? Bir top arabası. Ta orada, o hendeğin içinde birikmiş insanlar ne yapıyorlar? Bunlar bir mandal işini yüzmekle meşguldür. Ne için? Derisinden askere çarık olur. Düşmanlar ise üzerimize sağlam İngiliz kunduralarıyla yürüyorlar. Top arabalarını etrafı keten bezli perdelerle örtülü berliyez kamyonları içinde bir put gibi taşıyorlar. Lakin işte asıl bu gördüğüm şeyler için zafere inanmalıdır. Türk askeri mandal eşlerinin derisinden çarık yapıp giyiyor. Türk köylüsü top arabalarını kendi yorganına sarıp taşıyor. İşte bunun için inanmalıdır. İşittim. Eskişehir'de demir yolu raylarını söküp eriterek top kaması yapanlar varmış. Geçen gün yakın istasyonların birinde bir trenin kömürsüz nasıl yürütüldüğünü gördüm. Tren durur durmaz hemen bütün yolcular inip etrafa dağılıyorlar. Rast geldikleri ağaç dallarını kesiyorlar ve getirip lokomotifin platformuna yığıyorlardı. Lokomotif, ray, istasyon, sahi yazmayı unuttum. Oysa benim için mevsimin en büyük hadiselerinden biri de bu olmuştu. Eğer ıssız, ücra Anadolu yaylalarının ortasında uzun müddet kalmışsanız, sizi medeni merkezlerden birine ulaştırmak kudretine haiz olan şeylerden birini görmenin, bir telgraf direğiyle, bir demir yoluyla, bir istasyon binasıyla karşı karşıya gelmenin ne olduğunu mutlaka bileceksiniz. Bilmeyene ise bunu anlatmak çok güçtür. Lakin ben bütün bu yazıları bir kimseye bir şey anlatmak için yazmıyorum. Hayır, hayır, bu hiç aklımdan geçmedi. Ben bu yazıları kendi kendime konuşmak için, yalnız bunun için yazıyorum. Eğer günün birinde memleket kurtulur da tekrar kendi çevreme dönersem, ilk yapacağım iş bunları yakmak olacaktır. Yakmazsam bu defter başkalarının eline geçebilir. O vakit benim bu köydeki uzun gurbetimin hiçbir değeri kalmayacaktır. Bu uzun gurbet edebiyat konusu olacaktır. Edebiyatı, sanatı başkaları yaparken hoş bulurum. Fakat kendim bundan çekinirim. Edebiyat ve sanat dünyasında yalnız dahiler vardır. Ondan ötesi bir alay zavallı taklitçi, bir alay zavallı maskaradır. Ben bir maskara değilim ama bir safterin olduğum, bir koca çocuk olduğum muhakkaktır. Bundan bir türlü kurtulamıyorum. Feleğin nice cevr, nice aldanışlar, nice hayal ve umut kırılışları beni pişirmeye yetmedi. Hala ne çocukça sevinçlerim, ne boş hayallerim, gönlümün ne safça akışları var. 3 günden beri bir kapkara eşek sıpası ahırımda bağlı duruyor diye her sabah yüreğim sevinçten hoplayarak uyanmaktan kurtulamıyorum. Filenin nice ızdırabı beni çocukluğumun bu huyundan kurtaramadı. Bana yeni bir oyuncak aldıkları vakit günün herhangi bir saatinde ya dersimi okurken veya yolda yürürken oyuncak hatırıma geldi mi içim sonsuz bir aydınlık ve ferah denizinin dalgasıyla dolup boşalırdı. Bütün anlamıyla yüreğim ağzıma gelirdi. Etrafımda her şey ve herkes bana henüz keşfettiğim cevheri baldan tatlı, sihirli bir dünyanın şirin sembolleri gibi görünürdü. Hatta okuldayken, okul hocamın önündeysem, hocam hatta her gün 2 defa gide gele görmekten bıkıp usandığım dar, dolaşık ve rutubetli sokak, hatta bizim konağın kış günleri bir mahzen gibi yaş ve yaz günleri bir çöl parçası kadar güneşle dolu avlusu bana hep aynı cevhere bulanmış, hep aynı sihirle canlanmış görünürdü. Her rast geldiğim şeyi veya kimseyi kucaklayıp öpmek isterdim. Gönlüme bu harikulade şenliği veren şeyi tahlil edecek olursanız ne bulursunuz? Ya bir tahtadan at, ya boyalı tenekelerden bir lokomotif, ya derisi 2-3 günde delinmeye mahkum bir küçük trompet. Demek ki bir hiç, bir zerre, bir tahta ve bir teneke parçası benim çocuk ruhuma bu derin, sonsuz mutluluğu vermeye yetiyordu. İşte burada, bu mihnet ve meşakkat ocağında, bin türlü afattan arta kalan 33 yıllık firan varlığımda bir kapkara eşek sıpası, bir canlı oyuncak bana aynı mutluluğu vermeye yetiyor. Demek bu vücut viranesi içindeki ruh aynı ruhtur. Harp cephelerinde saçı sakalına karışmış nice pişkin ve sert askerler gördüm ki felaket anında gözlerine bir ürkek çocuk bakışı geliyor ve yere düşerken daha buluğa ermemiş bir toy oğlan sesiyle "Vay anacığım!" diye bağırıyordu. Ben de hala yüksek sıtma nöbetleri esnasında kolumu kesmek için kloroformla bayılttıkları vakit hep "Anne, anne!" derim. O sanki gözlerinde derin bir endişeyle bana eğilir, elini başımın üzerinde gezdirirdi. Niçin şu dakikada gene onu hatırladım? Ey beyaz hayalet, senin burada ne işin var? Bu çakılların üzerinde yürüyemezsin. Bu rendelenmemiş tahta kapıya elini dokunduramazsın. Bu taştan sert kerevette oturamazsın. Burası pis ve lizoz kokuludur. Ocağın içinde gördüğüm bu kara yığınlar, adını yalnız darbu meselelerde işittiğin tezek denilen bir şeyin külleridir. Sana kıyamam. Benim daima temiz, titiz ve sabun kokan beyaz anneciğim. Seni burada bir saniye alıkoyamam. Emine, İsmail'den vazgeçip benim olsa, onu önce bir iyi yıkardım. Sonra vücudunun bütün çizgilerini bozan o kat kat esvaplarını çıkarıp şu ocakta yakardım. Fakat alamut bir İstanbul kızı haline sokmak için mi? Hayır, hayır. Kızıl parıltılı saçlarını iki kalın örgü yapıp arkasına salıverirdim. Ona yakası daima açık ve yenleri bol bir bürümcük gömlek giydirirdim. Belden aşağı inen, kasıktan bağlı ve bileklerinden büzmeli bir şalvar yaptırırdım. Tıpkı büyük ninelerimizdeki gibi uçları işlemeli, uçkurunu şöyle ortadan bir kocaman düğümle aşağıya doğru sarkıtırdım. Ve onu konuşmaktan men ederdim. Yalnız sık sık gülmesine ve hayreti, öfkeyi, inadı, şuhluğu ifade eder nidalar koyuvermesine izin verirdim. Yemeğimi o pişirsin, hizmetime o baksın isterdim. Ben yerken, çalışırken veya kahvemi içerken onun ayakta beklemesini hoş görürdüm. Alafranga aşık taşlığa mahsus öpme ve okşamaların hiçbirini ona göstermemekle beraber ara sıra bir iri Van kedisi gibi onunla oynaşmaktan haz alırdım. Van kedisinden ne farkı var? O da bir Van kedisi gibi haşmetli ve ahenkâr değil mi? Tabiata onun kadar yakın bulunmuyor mu? Onda da bir Van kedisi gibi tabiatın canlı bir süsü denilemez mi? Eminem, o da bir Van kedisinden daha akıllı değildir. Bunun konuşmasının öbürünün miyavlamasından farkı ne? Şu hayal birdenbire bana o kadar munis, yapılabilmese o kadar kolay göründü ki hemen yola düştüm. İlkbaharın ılık ve taze ot kokan havası da bana ayrıca umut ve cesaret veriyordu. Yürüdüm. Yürüdükçe hayalim bana biraz daha gerçekleşmiş görünüyordu. Kendi kendime konuşuyordum. Doğrudan doğruya kadının evine gideceğim. Emredici ve kesin bir tavırla onu karşıma alıp diyeceğim ki, benim param var, kimsem yok, çalışmadan yaşayabiliyorum. Emine'yi gördüm, beğendim, onu bana ver, sana ölünceye kadar yardım ederim. Neye ihtiyacın olursa bakarım.